sağlıklı ruhsal yaşam, kutsal ruhla dolu ve Tanrı'nın gerçekleriyle dolu bir yaşamdır. Tıpkı İsa Mesih'in yaşadığı gibi. Kutsal ruhla dolu ve Rabbin gerçekleriyle dolu bir yaşamdır. Ve böyle yaşadığımız zaman gün geçtikçe daha çok Tanrı'ya yakınlaşıyoruz ve daha çok birbirimize, ruhsal kardeşlerimize de yakınlaşıyoruz. Böyle bir yaşamın meyvesi böyle oluyor. Fakat doğal olarak ilk Tanrı'ya geldiğimiz zaman ruhsal açısından sağlıklı değiliz. Peki nasıl hastalandık? Şimdi çocukken galiba hepimizin yaşadığı bir olay var. Ben yaşadım en azından. Annemiz ıslak saçla, ince kıyafetle soğuk havalara sakın çıkma, hastalanırsın der. Hepimiz, en azından ben, bir şey olmaz deyip ıslak saçla, ince kıyafetle soğuk havalara çıktık. Hasta olduk, yüzümüz kısardı, pişman olduk. En azından ben yaşadım. Ve bu örnek yaşamadıysan eğer, benzer bir şey belki de yaşamış olabilirsin. Ve bu örnekte aslında iki mesele var. Birincisi itaatsizlik. Bunu yaparak aslında annemden daha iyi biliyorum demiş olduk. Ve bu aslında bir şekilde kibir. Ama aynı zamanda o karar, kibir belki yüzünden kendimizi mikroplara ve hastalığa maruz bıraktık. Şimdi şaka bir yana, ruhsal sağlığımıza bakacak olursak aslında benzeyen bir kural geçerlidir. Ama bu sefer annemizin sesi değil, Tanrı'nın, Baba Tanrımızın sesidir. Tanrı'ya itaat etmek zaten kendiliğinden iyidir. Çünkü o Tanrı'dır. Ama bir şey olmaz deyip itaat etmemekle hem Tanrı'dan daha iyi bilirim kafasıyla adım atmış oluyoruz, kibir, aynı zamanda ruhsal mikroplara kapı açmış oluyoruz. Ve nasıl fiziksel dünyamızda iyi mikroplar, bakteriler ve kötü olanlar da varsa, ruhsal diyarda Tanrı'nın kutsal ruhu var ama aynı zamanda iblise ait kötü güçler de vardır. Ve Tanrı'nın sözlerini göz ardı ettiğimizde veya söylediklerini çiğnediğimizde kendimizi ruhsal mikroplara maruz bırakmış oluyoruz. İblise fırsat vermiş oluyoruz. Tanrı boşuna yapma demiyor aslında. Ve Pavlus şöyle söylüyor. Şunu demek istiyorum. Kutsal ruhun yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin tutkularını asla yerine getirmezsiniz. Benliğin işleri bellidir. Bunlar fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum. Böyle davrananlar Tanrı egemenliğini miras alamayacaklar. Evet, ve kötü ruhlar bu işlerin sebebi değil ama sonuçları olabilir. Şimdi biraz ağır başladık biliyorum ama merak etmeyin. Bu şeyleri yapan herkesin kötü ruhu var demiyorum tabii ki. Ama bu işler kötülüğün hayatımıza davetiyesi gibidir. Bu noktada şunu demek de çok önemli oluyor. Bazen ne kadar dikkat edersek, kat kat giyinirsek, saçlarımızı kurutsak çıkmadan önce yine de hasta oluyoruz. Yani otobüste, dolmuşta, iş yerinde biri direkt bize hapşırıyor. Veya okuldaki bütün çocuklar hasta, biz de hastalanıyoruz. Veya havalardaki mikroplardan dolayı bir şekilde hasta oluyoruz. Yine düşüyoruz işte öyle. Ve ruhsal hastalıklara bakacak olursak da bazen kendi yaptıklarımızın sonucu değil, belki bir başkasının yaptığından dolayı yaşadığımız bir travma veya hiç payımız olmayan kötü bir işe düştüğümüz için kötülüğe maruz kalabiliriz. Dünyamız hasta. Yani birine sen günah işlediğin için kötü ruh seni rahatsız ediyor demek çoğu zaman ne yardımcı oluyor ne doğrudur. Bu noktada çok dikkat etmeliyiz. Önemli olan insanın geçmişi değil İsa Mesih'le olan geleceğidir. O zaman İsa Mesih'e ve Kutsal Kitab'a hep birlikte bakalım şimdi. Ruhsal açısından hasta ve kötü ruh tarafından rahatsız edilen biri İsa Mesih ile karşılaştığında neler oluyor? Bir okuyalım bakalım. Luka 4. bölümünden okuyorum. Sonra İsa Celile'nin Kefarnahum kentine gitti. Şabat günü halka öğretiyordu. Yetkiyle konuştuğu için onun öğretişine şaşıp kaldılar. Havradaki cinli, içinde kötü ruh alan bir adam vardı. Adam yüksek sesle, "Ey Nasıralı İsa, bırak bizi, bizden ne istiyorsun?" diye bağırdı. "Bizi mahvetmeye mi geldin? Senin kim olduğunu biliyorum, Tanrı'nın kutsalısın sen." İsa, "Sus, çık adamdan." diyerek cini azarladı. Cin adama herkesin önünde yere vurduktan sonra ona hiç zarar vermeden içinden çıktı. Herkes şaşkına dönmüştü. Birbirlerine bu nasıl söz? Güç ve yetkiyle kötü ruhlara çıkmalarını buyuruyor. Onlar da çıkıyor diyorlardı. İsa ile ilgili haber o bölgenin her yanında yankılandı. Kesinlikle. İşte önemli olan insanın geçmişi değil, İsa Mesih'le olan geleceğidir. Gökte ve yeryüzünde bütün yetki İsa Mesih'e aittir. Biliyor musunuz, İsa Mesih çarmıhta öldüğünde iblis onu tutsak ettiğini zannetti. Ama 3 gün sonra İsa o mezardan diri, görkemiyle çıktığında iblis dehşet içindeydi. İblis hem mağlup oldu hem mahcup oldu. Çünkü İsa Mesih'i tutsak edemedi. Ve artık bu yetki İsa'ya sınırlı değil. İsa 12 öğrencisini yanına çağırıp onlara bütün cinler üzerinde ve hastalıkları iyileştirmek için güç ve yetki verdi. Sonra onları Tanrı'nın egemenliğini duyurmaya ve hastalara şifa vermeye gönderdi. Sonra bir öğrenci kalabalığı da yetki verip ikişer ikişer gönderdi. Ve sonucu neydi? Hep birlikte okuyalım. Luka 10. bölümünden okuyorum. 70'ler sevinç içinde döndüler. Ya Rab dediler, senin adını andığımızda cinler bile bize boyun eğiyor. İsa onlara şöyle dedi. Şeytanın gökten yıldırım gibi düştüğünü gördüm. Ben size yılanları ve akrepleri ayak altında ezmek ve düşmanın bütün gücünü alt etmek için yetki verdim. Hiçbir şey size zarar vermeyecektir. Bununla birlikte ruhların size boyun eğmesine sevinmeyin. Adlarınızın gökte yazılmış olmasına sevinin. İşte İsa hasta olanlara şifa getirmeye geldiyse, öğrencileri de yardımcı hekimleri olarak atıyor ve dünyaya gönderiyor. İsa Mesih'in ikinci gelişiyle görkemle geldiğinde iblisin gücü tamamen yok olunacak. Hikayenin sonu kesin. Onu hep birlikte bilelim. O zamana kadar İsa'nın yeryüzündeki temsilcileri biziz. Onun kutsal ruhuyla, onun ismiyle ve onun yetkisiyle dünyadayız. Ve Paulus bunu şöyle özetliyor. Vaftiz de Mesih'le birleşenlerinizin hepsi Mesih'i giyindi. Mesih'i giyindik. Demek ki kötülük bize baktığında artık Mesih'i görüyor. Yani Mesih imanlıları için soğuk ruhsal havalarda kaban maban önemli değil. İsa Mesih'i giyindik çünkü. Yetkimiz var. Yetkimiz var. İsa'nın temsilcileri biziz. Peki, kilisedeki ruhsal ayırt, ruhları ayırt etme armağanın rolü nedir? Konumuza şimdi geldik. Şimdi aslında ben üniversitedeyken İngiliz edebiyatı okudum. Ama onu seçmeden önce tıp okumayı düşünüyordum. Bayağı bir değişim oldu ama. Tabii ki hasta olup hastanelerde olmayı hiç sevmiyorum. Ama yine de hastanelerde kullandıkları yöntemleri, cihazları çok merak ediyorum. Çünkü tıp gerçekten çok ilerledi, değil mi? Yani düşünecek olursak şimdi röntgenler var, MR'lar var, böyle taramalar var, ultrasonlar var. Yani hiç merak ettiniz mi? Doktorlar bunlardan önce neler yaptılar, nasıl çözdüler? Bazen düşünüyorum. Ve aslında ruhları ayırt etme armağanı tıbbi görüntüleme tekniklerin ruhsal karşılığı gibidir. Öyle düşünebiliriz. Fonksiyonu içindeki gizli, görünemeyen sıkıntıyı ortaya çıkartmaktır. Fonksiyonu buysa amacı nedir? Özgürlük, şifa getirmek. Yani hiç kimse keyif için röntgen çektirmiyor. Ve aslında şifa veren armağan takımın çok önemli bir parçası bu armağan. Birinin içinde kötü ruh olduğunu ayırt ettikten sonra o kişi için İsa Mesih'in ismiyle kutsal ruh ile dolsun diye dua ederiz ve özgürlüğe kavuşur. İsa Mesih'in ismiyle. Ve bu hem İsa Mesih'in gücünü, görkemini, yetkisini gösteriyor, aynı zamanda müjdemizin gerçek olduğunun kanıtıdır. Yani tam kurtuluşa kapı açıyor aslında bu armağan. Peki bu armağan nasıl çalışıyor, nasıl ortaya çıkıyor? Biraz ayrıntılara gireceğiz şimdi ve belki de şimdi ayrıntılara girdiğimiz zaman şöyle düşünebilirsiniz. Aa, ben de bu armağanı istiyorum ve birazdan almak için dua fırsatımız olacak. Belki paylaştığımda şimdi bu armağan aslında bende varmış diye fark edersiniz. Senin için de dua ederiz sonra bu armağan daha çok gelişsin, daha çok kullanılsın diye. Belki başka armağan var ama Rab bu armağanı ruhları ayırt etme armağanıyla birlikte kullanmanı istiyor. Veya zaten hepimiz herkesin özgürlüğe kavuşması için dua etmek için gönderildik. O zaman bakalım Rab bizlere neler söyleyecek bu ayrıntılara girdiğimizde. Kutsal kitap aslında bu armağanın işleviyle ilgili çok fazla bilgi vermiyor. Ama ben birkaç kardeşle konuştum bu son haftalarda. Bu armağana sahip olan birkaç kardeşle konuştum. Seninle konuşamadıysam kusuruma bakma. Ama birlikte bir liste çıkarttık. Ve kötü ruh bir yerde olduğunda bu armağana sahip olan kardeşlerin bazen, yani kardeşler bazen baş ağrısı hissederler. İçlerinde rahatsız hissederler. görüm aracılığıyla birinde ışık veya karanlık noktalar görüyorlar. Bazen fiziksel dünyaya bağlantısı olmayan bir koku alırlar. Yani kutsal ruhun kokusu çok hoş bir parfüm gibi ama kötü ruhun kokusu kötü bir koku gibi. Bazen bir durum hakkında rüya görürler. O bilgi verir. Bazen sadece içlerinde bilirler, eminim derler. Ve birçok aslında çalışma şekli var bu armağanın. Ama kısacası kutsal ruh artık içimizde yaşıyor ya. O bize anlayabildiğimiz şekilde ruhsal gerçekleri gösteriyor. Yani olup biten bu aslında. Peki bu armağan diğer kilisedeki armağanla birlikte ve kilise ailemizde nasıl çalışabilir? Böyle bir sıkıntı sezdikten sonra bu kardeşler ilk önce Rab'be dua ederler. Ve Rab'be sorarlar, ne yapmam gerekiyor Rab? Bazen Rab onların içlerinde sessizce dua etmelerini istiyor. Esenlik gelsin, şifa gelsin diye. Bazen güvendikleri bir kardeşle ve bir ihtiyarla paylaşmalarını ister. Bir sonraki adım bu olabilir. Çoğu zaman Tanrı sıkıntı yaşayan kişi için dua etmeleri ister. Ve bu böyle durumlarda İsa öğrencilere söylediği gibi her zaman ikişer ikişer bir kardeşle birlikte dua ederiz. Hani birbirimizi tamamlıyoruz ya, birlikte ederiz. Aynı zamanda bu armağan başka armağanla beraber de kullanılabiliyor. Şimdi geçen gün abimin evindeydim ve küçük arkadaşımla birlikte bilgisayar oyunu oynuyorduk. Oyunda karakterin hareket yapması için düğmeye basman lazım. Ki basit bir şey yapar, tek bir düğmeye basarsan. Ama üç düğmeye veya değişik bir şekilde birçok düğmeye basıyorsan, süper bir hareket yapıyordu. Tabii ki ben beceremedim ama abimin oğlu çok iyi yapıyor. Ve kilisede aynı şey geçerli aslında. Rab birçok kişiye farklı armağan veriyor ya, birlikte kullandığımız zaman daha da güçlü oluyor. Örneğin bu armağan artı iman armağanı. Yani normalde durum zor görünse veya sıkıntı yaşayan kişinin şifa alma umudu fazla yoksa, iman armağına sahip olan bir kardeş gelir ve gerçekleri sayar. Şöyle, İsa Mesih güçlüdür, her şeye hakimdir, bugün sana verebilir diyerek hem dua edenleri hem hasta olana yüreklendirir, cesaretlendirir, iman getirir. Veya bu armağan artı şifa armağanı. Bu daha net. Biri bir sıkıntı var der, öbürü el koyup şifa için dua eder. Çok iyi. Bazen birinin kötü ruhtan özgür olması için bir şey itiraf edip bir şeyden tövbe etmesi gerekebilir. Ve bu durumlarda peygamberlik veya bilgice konuşma armağanı çok süper olabilir. Ve böyle noktaları ışığa getirebilir. Örneğin biri için dua ederken şöyle der mesela, dua ederken sanki birini affetmen gerekli olduğunu hissediyorum. Öyle bir durum var mı diye belki sorar. Veya aslında aklıma falcılık kelimesi geliyor. Acaba falcıya gitmekten tövbe etmen gerekiyor mu? İşte bilgeler geliyor ve o kişinin özgür olması için yardımcı oluyor. Veya bu armağan artı müjdecilik armağanı. Aslında birinin tam özgürlüğe kavuşması için Mesih'e gelmesi lazım. O zaman biri için dua ederken müjdecilik armağına sahip olan biri gelir ve İsa Mesih'in senin için ne yaptığını biliyor musun? Şöyle anlatayım der. İşte birlikte takım halinde çalışıyor. Bazen birinin içinde kötü ruh var diye zannediliyor ama Aslında yok. Ve bu armağan bu noktalarda çok önemli. Mesela kardeşimizin yaşadığı bir, yani gördüğü bir durum vardı. Yalova Kilisesi'nde bir abi çağrıldı belli bir eve. Çünkü bir çocuğun sıkıntısı vardı ve aile kutsal ruh tarafından geldiğini zannetmişlerdi. Yani kötü ruh, pardon, evet, kutsal ruh değil. Kötü ruhtan kaynaklandı zannettiler. O zaman abimiz oraya gitti, el koyup dua etti. Rabbe sorarken şöyle bir şey hissetti aslında. Hayır arkadaşım, aslında sende kötü ruh yok ama psikolojik sıkıntın var. O zaman doktora gitmeni tavsiye ediyorum. Ve aslında çok önemli değil mi? Doğru tedaviyi seçmek gerekiyor. Yani kırık kemiği kemoterapiyle tedavi edilmez. Birkaç tavsiye daha da paylaşayım. Dua, ne zaman dua edeceğimizi seçmek önemli. Bazen pazar günü dua ederiz biriyle birlikte. Ama bazen birinin iyileşmesi için farklı bir zaman seçmek gerekli olabilir. Veya belki de birkaç kere biri için dua etmeliyiz. Aslında ablanın çok güzel bir sözü vardı bu konuda. Yani bazen birkaç saat serum takıp iyileşirsin. Ama bazen duamız daha çok antibiyotik gibidir. Aslında sona kadar devamlı bitirmen lazım. Ve duamız da öyle. Yani birçok armağan hakkında bu doğru aslında. O zaman seçelim. Şimdi mi dua edelim yoksa başka zaman mı? Kendimizi ayarlayalım. Evet. Ve ruhsal sıkıntısı olan biri için dua etmeden önce veya ettikten sonra hem benim için hem de diğer dua edecek kardeşler için mutlaka dua ederim. Rab bizi korusun ve bizi kullansın diye. Ve daha çok yöntem var aslında bu konuyla ilgili ama sonra konuşabiliriz. Birkaç sene önce biri yaşama geldi ve annesiyle aslında 5 sene önceydi. Ve sürekli karabasan yaşıyordu. Hiç uyuyamıyordu. Ve evet, bazılar hatırlarlar aslında. Bunca hocaya, büyücüye ve şifaya gittikten sonra son bir çare olarak Yaşam Kilisesi'ne geldi. Ve biz birlikte dua ettik ve esenliğe kavuştu. Ve kendisi ve annesi inanamıyoruz dedi. Yani sizde özel bir güç vardır dediler. Yani siz bizim için dua ederken esenliğe kavuşuyoruz. Bir başka kişinin sağlık sıkıntısı vardı birkaç sene önce yine. Ve kötü ruhtan kaynaklandığı ortaya çıktı bu armağanla ilgili. Armağan aracılığıyla. Dua ettik birlikte ve bir peygamberlik sözü aracılığıyla onun üzerinde gizlenmiş bir muska olduğunu bulduk. Ve o muskayı yaktıktan sonra yine özgürlük geldi. Ve ne kadar mutluydu. Aslında bugünlerde de ruhsal sıkıntısı olanlar için dua ediyoruz. Esenlik, bereket, şifa için dua ediyoruz ve özgürlüğe kavuşuyorlar. Yani şükrediyorum, bu armağan aslında harika bir şekilde çalışıyor Yaşam Kilisesi'nde. Devamı olsun. Şunu da ekleyeyim ama tabii ki her armağanda olduğu gibi armağanı kullandığımız zaman dikkatle kullanmalıyız ve biraz da tartmalıyız. Çünkü ne zaman armağan kullanırsak hepimiz öğrenmekteyiz ve tabii ki de son noktaya gelmedik. O zaman kutsal kitaba, Rabbin sağladığı önderleri ve diğer kardeşlerimize sunarak, teslim ederek de kullanıyoruz. Tabii ki olgunluk armağandan değil, ruhun meyvelerinden belli olur. Yine söyleyelim. Bu armağan artı diğer armağanlar iyi ama her artı iyi değil. Mesela bu armağan artı ön yargı, kibir veya mahkumiyet iyi değil. şu kişide kötü ruh var. Zaten beklerdim, onlar böyle. Veya neden şunu bunu yaptın ki? Yapmasaydın bu durumda olmazdın. Kardeşim, Biz bugün bu konuyu çalışalım diye sağlıklı hasta diye ayrım yapıyoruz ama unutmayalım. Hepimiz İsa Mesih'e geldiğimiz zaman kutsal kitap durumumuzu tasvir etmek için sadece hasta değil ölü olarak tasvir ediyor. O zaman biz şimdi bir şekilde iyisek bizim başarımız değildir. Rabbin lütfudur. Kimiz ki övünelim? Bu armağan artı korku. Bazen bu konuyu düşündükten sonra her şeyin cinden kaynaklandığını düşünebiliriz. Ki doğru değil tabii ki. Ve bu daha kötüsü aslında, kötü ruhtan sıkıntı yaşayanlardan korkmaya başlayabiliriz. Onlar kötü. Ya içindekiler bize bulaşırsa benden uzak dursun. Paulus şöyle durumu netleştirir. Efesliler 6 yine. Savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. O zaman odağımız yanlış yere kaymasın. Biz İsa Mesih'in yetkiyle iblise karşı duruyoruz. Ama sıkıntı yaşayan kişiyi seviyoruz. Özgür olsun diye yaklaşıyoruz. Tıpkı İsa Mesih'in bize yaptığı gibi. Evet. Ve bazılar İsa'nın bu konuya benzeyen, bu konuya aslında çok yakın olan hikayesini hatırlar. İyi Samariyeli diye bir hikayesi var. Ve hikayede iki din adamı kötü durumda olan birine abdestimi bozar diye yaklaşmak istemiyorlar. Bir başkası gidip yardım eder. Ve İsa aslında iyi yapanın merhamet eden kişinin olduğunu söylüyor. Unutmayalım. Kutsal ruhun armağanları iman, umut ve sevgi serasında yetiştiriliyor. Şimdi birazdan dua edeceğiz birlikte ve evet, endişelenmeyin, hemen kutsal ruhla çıkartmaya çalışmayacağız belki de ama Rab bizi donatsın, bizi doktorları, hekimleri olarak bu dünya özgür olsun diye dua edeceğiz. Dua etmeden önce ama sadece şunu da söylemek istiyorum, ruhları ayırt etme armağanın bir fonksiyonu daha da var. Sadece iki dakikada özetlemek istiyorum. Başlangıçta sağlıklı ruhsal hayattan bahsetmiştik. Yani ruhsal hayat kutsal ruhla dolu olmalı. Aynı zamanda Tanrı'nın gerçekleriyle dolu olacak. 1. Yuhanna da şöyle okuyoruz. Sevgili kardeşlerim, her ruha inanmayın. Tanrı'dan olup olmadıklarını anlamak için ruhları sınayın. Çünkü birçok sahte peygamber dünyanın her yanına yayılmış bulunuyor. Yavrularım, siz Tanrı'dansınız ve sahte peygamberleri yendiniz. Çünkü sizde olan dünyadakinden üstündür. Amin. Sahte peygamberler dünyadandır. Bu nedenle söyledikleri sözler de dünyadandır ve dünya onları dinler. Biz ise Tanrı'danız. Tanrı'yı tanıyan bizi dinler, Tanrı'dan olmayan dinlemez. Gerçeğin ruhuyla yalan ruhunu böyle ayırt ederiz. O zaman bu armağanın ikincil rolünü görmüş oluyoruz ve bu da kilisede ve dünyada bekçilik. Bekçilik. Ve tabii ki nasıl hepimiz armağan var mı yok mu önemli değil, imanlı olarak sıkıntı yaşayanlara dua edebiliyorsak, aynı şekilde hepimiz de gerçekleri bilelim, kutsal ruhu çalışalım. İmanlının hayatın parçasıdır bu. Ama aynı zamanda bu armağana sahip olanlar belki de sezerler. Yine de tabii ki de internette bulduğumuz veya değişik öğretişleri duyduğumuzda tartalım. ve konuşan kişinin hayatına bakalım. Ruhsal meyveleri nasıl onun hayatında? İşte bu armağana sahip olan kardeşler sezerler ama. Belki her şey iyi görünebilir ama bu işte bir bit yeniği var. Bu işte bir iş var derler. Sezerler. Deyimi doğru kullandığımı bilmiyorum ama bu işte bir iş var. Yani ortalıkta kötü ruh olmayabilir ama öğretiş biraz sapkın olabilir. Ve aslında belki karışıklık veya bölünmelere neden olabilir. Çünkü bizi Tanrı'ya doğru ve kardeşlerimize doğru getirmiyorsa büyük ihtimalle Tanrı'dan değildir. Tanrı'dan başka bir yerden geliyor. Ve yine bu armağanı önderlerle, kardeşlerle ve Tanrı'nın sözüne teslim ederek, kendi zaaflarımıza dikkat ederek bu armağanı kullanırız. İşte Tanrı bizi korumak için her durumda nasıl donattığını fark ediyor musunuz? Ve kiliseyi bu dünyaya şifa, umut, gerçek ve özgürlük getirmek için nasıl donatıp gönderdiğini de fark ediyor musunuz? Öyleyse buna ne diyelim? Tanrı bizden yanaysa kim bize karşı olabilir? Bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz. Eminim ki ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki, ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka bir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı'nın sevgisinden ayırmaya yetecektir. Amin. Şimdi o zaman dua zamanı olsun. Ve belki de aslında hep birlikte zaten bu dünyaya özgürlük gelsin diye dua edebiliriz. Yaşam Kilisesi ışık kaynağı olsun diye dua edebiliriz. Aynı zamanda bu armağan istiyorsanız öğrendiğimiz gibi istemek ayıp değildir. İsteyebilirsiniz Rab'den. Veya belki de bu armağan var ve kullanmak istiyorsun. Yanındaki kardeşler senin için dua etsinler. Bu armağan gelişsin. Birlikte diğer armağanlarla beraber kullanılsın. Aynı zamanda belki de peygamberlik sözlerinden sonra dua almak istiyorsunuz. Ve biliyorum yanındaki kardeşler seve seve dua ederler. Aslında eğer bir sıkıntı yaşıyorsanız veya ışığın gelmesini istiyorsanız şimdi dua edebiliriz İsa Mesih'in yetkiyle. Ve misafirseniz, dua etmek istemiyorsanız yine de yandaki kardeşler eminim bereket duasına etmeye çok severler. O zaman küçük grup şeklinde şimdi